yaşadığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iki telefon konuğumuz olacak yayınımızda. İlk olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut hanımefendiye bağlanacağız. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları arasında sayılan acı kayısı çekirdeği ekstresi ve organik solucan gübresi üretimi konusunda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Ve Mavi Balina adıyla bilinen ve bir oyun olmaktan öte bir intihar tuzağı olduğu konusunda uzmanların aileleri ve oyun meraklılarını uyardığı sözde oyun hakkında detaylı bilgi edineceğiz. Şimdi bir müzik aramız var. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızla Hayatın Sesleri başlıyor.
Şarkımız çaldı yine, çok dokundu kalbime. Yine kendi kendime ağladım saatlerce, belki gelirsin diye. Kim bilir özledin mi, belki de sen de yandın derdine diye. Kendi kendime ağladım saatlerce, belki gelirsin diye. Çok ara bul, deliler var etrafta, gidilir peşinden. geceden kalan sararıp soldum. Bu ne felaket, bu nasıl aşkmış hesabet, sen ne anlarsın ondan. Ama neredesin de o kadar cesaret, odamda bir hayalet, mutlu günlerden kalan sararıp soldum. Bu ne felaket, bu nasıl aşkmış hesabet, sen ne anlarsın ondan.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykara Bulut telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Karabulut, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok sevgiler, teşekkür ediyoruz. Saygılar. Ne kadar güzel geliyor sesiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor üniversite bünyenizde sizin değerli destek ve katkılarınızla. Tabii biz en çok acı kayısı çekirdeğini merak ediyoruz. Özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları arasında sayılıyor. Bu acı kayısı çekirdeğinin faydaları ya da hani sizin o çalışmanıza sebep olacak özelliklerinden biraz bahseder misiniz çalışmalara geçmeden önce?
Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Saygıyla tüm dinleyicileri selamlamak istiyorum. Malatya'dan gerçekten hem tarım araştırmalarında kurulan organik ürünlerimizin oldukça fazla olduğu ve bildiğiniz üzere son bizim de kendi ürünlerimizi oluşturacağımız kayısı ve ürün geliştirme merkezimizi YÖK'ün desteğiyle açtık. Daha sonra şu anda geleneksel tamamlayıcı tıp merkezinin açılmasının da gerekli onaylarını aldık YÖK'ten. Şimdi bizim hem gerek organik tarımı, gerek hassas tarımı ve özellikle besin elementlerinin hem verimliliği hem kaliteyi hem ucu teknolojileri dediğimiz değişken oranlı girdi teknolojilerini artıracak şekilde bunların her birinin de verimlerinin izleneceği bir nevi amenjaman çalışmaları dediğimiz etkili işte bizim de solucan gübresi etkili gübreleme çalışmalarıyla ilerlemekte. Acı kayısı çekirdeği de bunlardan biri. Yaklaşık 2010-11'li yıllarda benim kendi bireysel ve grup ekibimizle birlikte başladığımız bir çalışmaydı. Bu çalışma daha çok stres ve antioksidanı engelleme etkileriyle ilgili başladığımızda Çin'de yapılmış bir makalede ağrı kesici özellikle eklem ağrılarını geçirici etkisi üzerinden yola çıktık. Özellikle diz eklem ağrılarına etkili olduğuna dair bir makale vardı. Onun üzerine çalışmalara devam ettik. Biz de hem egzersiz çalışması yaptık. Bu egzersiz çalışmaların da özellikle infertilite üzerine çok güzel olumlu sonuçlarıyla ilgili bir makalemiz yayınlandı uluslararası bir dergide. Hatta İtalyan bir dergide kapak oldu yayınımız. Diğer taraftan yine uluslararası acı kayısı çekirdeği yağının bu ağrı kesici içerisinde bulunan amigdalin maddesi dünyanın birçok ülkesinde ağrı kesici ve kanserde kullanılmak üzere kullanılmakta yasal olarak da herhangi bir sıkıntısı yok. Türkiye'de de bununla ilgili hem Tarım Bakanlığı nezdinde hem Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam etmekte. Bu ürünü çıkardıktan sonraki süreç içerisinde özellikle yapacağımız gıda takviyesi çalışmaları ve belki kanser üzerine yaptığımız çalışmaları da sergileyeceğimiz sonuçlarımızı anlatacağımız değişik bir nevi bilimsel çalışmalarımızın sonuçlarını ortaya koyacağımız güzel projelerimiz var. Bu projeler bir nevi uygulandığı, yayınlandığı ve özellikle şundan bahsetmek istiyorum. İmmün sistemi vücudun hastalıklara karşı korunması anlamında çok ciddi etkileri var. Doğal bizzat acı kayısı çekirdeğinin kendisi olduğu için ve zehir etkisini göstermemesi için de özel muameleye tabi tutularak hazırlanan patenti de bizzat kendime ait olan bir proje olan yine ürünü hem üniversitemizde hem öğrencilerimizde çünkü bizim ziraat fakültemiz var. Tabi aromatik bitkiler programımız var, bahçe tarımı var, süs bitkileri var. Bunlarla ilgili her bölümün aynı zamanda geleneksel tamamlayıcı tıp var ve kuracağımız yeni fakültelerimizde de gerek sağlık alanında gerekse diğer alanlarda bir nevi hani duymuştursunuz, tıp mühendisliği gibi düşünmek lazım bunu. Hı hı. Her çalışmanın elde ettiğimiz ürünlerle de desteklenmesiyle yarınla hazırcılıktan artık çıkıp kendimiz ürettiğimiz, sadece gıda takviyesi olarak, ilaç olarak düşünmemek lazım. Laboratuvarda çalışılacak kitlerin de kendimizin üretildiği, yani bir nevi ülke ekonomisine katkı sağlayacak dış alımları azaltıp kendi ürettiğimiz ürünlerle kendi ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. En büyük hedefimiz gençlerimizin, özellikle öğrencilerimizin bu süreçlere dahil olması ve mezun olduklarında öyle bir kariyer merkezi destekleri olmalı ki istihdam garantileri bir nevi bizim de desteğimiz de olmalı. Çünkü biz geçen haftalarda Londra'ya gittim. Orada Kraliyet Hastanesi, Londra'da Kraliyet Hastanesi'ni ziyaret ettim. Onlarda bir homeopati tıp fakültesi var. Biz modelimizi anlattığımızda da çok beğendiler. Kurulacak yeni tıp fakültesinin içerisinde bunların homeopati tarzı içerisinde işlemlerin yapıldığı, geleneksel tamamlayıcı tıpların da özümsendiği yeni fakültelerinde onlarda da böyle bir modelin olduğu ve çok da güzel ürünleri çıkarıp bununla ilgili hem önleyici tedavide, yani amaç ne? Hastalıklar çıkmadan önce, hı hı, bir nevi engellemek. Çıktıktan sonra da direkt kimyasallara sarılmadan bitkisel ürünlerin hem de özellikle etken maddelerinin homeopatiyle çıkarıldığı tedavi yöntemlerinin kullanılması. Bu anlamda hem Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel projelerimize destekleri oluyor. Hem de hani buradan Tarım Bakanlığı'nın da, bunlar bir nevi hem de halk sağlığı anlamında da çok ciddi destekleri olacak. Diğer taraftan üniversitemizde bununla ilgili bu tarz ürünlerin üretildiği, işte bir solucan gübresiyle ilgili solem sıvısı üretiyoruz. Kayısıyla ilgili ürünlerin çıkarıldığı, örneğin acı kayısı çekirdeği dışında kabuğundan, örneğin dış binaların idarlarının korunmasıyla ilgili olsun, yine makine sanayinde kullanılacak bir takım malzemeler olsun, onlarla ilgili de ürünleri öğrencilerimizle birlikte oluşturmaktayız. Yine isterseniz sorularınızı alayım, ben böyle sürekli
alıp estağfurullah. Çok önemli işler yapıldığı için mutlaka hepsini de dinleyicilerimize aslında duyurmak istiyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi hep öğrencilerimizin katkılarından bahsettiniz. Bildiğimiz kadarıyla gönüllü vatandaşlarımızın da katkıları var değil mi bu çalışmalarınıza? Tabii, onlardan da bahseder misiniz?
Şöyle, şimdi bizim mesela tarım alanında güzel projelerimize ev sahipliği yapacak hem yatırım amaçlı hem de gelip işte biz sizin bu projelerinize ortak olmak istiyoruz diyen gerek bir takım firmalar oluyor. Yeri geliyor işte bunlarla ilgili protokoller imzalayarak gönüllü vatandaşlarımız da, özellikle çiftçi eğitim projemiz var, hı hı, mesela yakında inşallah onu gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili de sadece ürünlere, hani toprağa az önce bahsettiğim şu verimlilik, kalite dedim ya, hassas tarım dedim. Hı hı. Artık ürünlerde organik tarımı güncelleyeceğimiz ve önceleyeceğimiz ve tüm yapılan verimlerin izlendiği, biz buna jeoistatistiksel diyoruz. Yani yapılan her türlü tarımsal faaliyetinde istatistiki olarak da biz bunları ne yapacağız? Bir nevi kitap bilgisinden çıkarıp sahada hem öğretim üyelerimiz bizim mesela gidiyor danışmanlık yapıyor. Belirli çiftliklere, bahçelere, işte oradan çıkan ürünlerde, örneğin geçen hafta yine böyle bir protokol Tarım Bakanlığı ile imzaladık. Patateste çıkan bir viral hastalığa ilişkin hocamız danışmanlık yapmak üzere proje hazırlamıştı. Bu tarz ürünlerin hem hastalıkların önlenmesi, hem insan sağlığının önlenmesi, hem yapılan çalışmaların bilimsel olarak yayınlanması ve gerek hayırsever diyoruz biz buna. Onlar, hı hı, da geliyorlar ve biz bundan çok heyecanlanıyorlar. Çünkü Malatya kayısı alanı, kayısı ürünüyle oldukça fazla hem meşhur hem de oldukça hani dünyada ve Türkiye'de hani birinci sırada olabilecek
şekilde. Tabii çok kaliteli bir ürün en azından.
Bu anlamda üretimde yapıyoruz. Acı kayısı çekirdeğinin de mesela biz ilk başladığımızda bu çalışmaya fiyatı da çok düşüktü. 2 lira falan, hatta çöpe atılıyordu. bu çalışmalar başladıktan sonra üreticilerimizin arayıp işte hocam ne kadar bulamıyoruz artık o kadar ki çok fiyatları yükseldi dediler. Bunun üzerine biz de kendi ziraat fakültemiz bünyesinde tarım arazisi üzerinde bu tür hem acıkayıcı şekilde üretim yapılacak hem diğer tüm seracılık yapılacak diğer geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılacağı tüm bitkisel ürünlerin üretildiği arazileri şimdiden yetiştirmek üzere her türlü çalışmaya başladık. Bu anlamda hem öğrencilerimiz hem öğretim üyelerimiz hem bize destek veren Malatya halkı gerçekten çok heyecanlı, çok ciddi destek veriyorlar. Bizimle birlikte çalışmaktan mutlu olduklarını söylüyorlar. Çünkü bizim en büyük zenginliğimiz meslek yüksekokullarımız. Adı üzerinde mesleki eğitim veriyor hepsi. Her ne kadar 2 yıllık da olsa belki bu uluslararası anlaşmalarla bunların her birinin hem istihdam oranlarını artıracak hem de uluslararası alanda da iş bulabilecek şekilde biz formüllerle YÖK'ün desteğiyle çalışmalar başlattık. Yeni kurulmamıza rağmen üniversitemizin bulunduğu o toprağın verimli özellikleriyle hem de dinamik, genç ve heyecanlı bir ekibimizle İnşallah güzel çalışmalar yapacağız. Sadece Malatya'da değil, tüm Türkiye'de belki tüm dünyada ses getirecek bir hem geleneksel tamamlı tıp alanında hem tarımsal ürünlerin oluşturulması anlamında hem diğer daha henüz anlatmadığım birçok alanda yaptığımız çok güzel ve özel projelerimiz var. Bunların gerçekleştirmesiyle ilgili de tüm dinleyicilerimize ve sizlere teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. Çünkü konular sanki çok özelmiş gibi geliyor ama aslında
hepimizi ilgilendiriyor. Tabii ki.
Çünkü stresi önlemesi hepimiz ister istemez sokağa çıktığımız andan itibaren bu tür ürünlerin engellemesi benim de bizzat kendi araştırma konularım olması vesilesiyle uzun yıllardır akademik yaşama başladığından beri hep bunlarla çalıştık ve bunlarla ilgili çalışmalara da devam etmekteyiz. Allah izin verirse inşallah bu ürünlerin hem oluşturulması hem piyasaya sunulması hem de öğrencilerimize katkı sunulması. Çünkü hem Ar-Ge merkezlerimizi oluşturacağız bunların katkılarıyla hem öğrencilerimizin yararlanacağı imkanlara dönüştüreceğiz. Bir nevi kendi öz kaynağını da gelecek dönemde kendisi üreten bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz. İnşallah güzel çalışmalara ev sahipliği yaparız. Mesela çok özel kadınların dikkatini çekeceği bir bölümden bahsetmek istiyorum ayrıca. Mesela bizde moda tasarımı, giyim üretim teknolojisi, tekstil teknolojisi bölümlerimiz var. Bunlarda da yine ileride Mayıs ayı itibariyle bir şey düşünüyoruz. Böyle vesile şeklinde tüm faaliyetlerin sergilendiği çalışmalar düşünüyoruz. Yine başka erkekleri ilgilendiren, hani sadece erkekler değil kızlarımız da artık inşaat teknolojisine geliyorlar. Harita kadastro bölümlerimiz oluyor, gıda teknolojisi bölümlerimiz var. Bunların her biri aslında otomotiv. Benim en büyük hedefim bir gün inşallah Türkiye'de kendi aracımızı biliyorsunuz insan sabahı aracı üretildi. Bundan başka kendi imkanlarımızı ürettiğimiz ne kadar ürün üretirsek, ne kadar her bir yapılan çalışmayı ürüne dönüştürürsek o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. Benzer şekilde bizim sivil havacılık yüksek okulumuz var. Bununla ilgili Kanada'da burada işte birçok ülkede yapılan çalışmalarla ortak yürütebileceğimiz sivil havacılık yüksek okulunun da hizmet verebileceği kabin hizmetleri bölümümüz ve Akçadağ Meslek Yüksek Okulu bünyesinde de açıldı. Bununla ilgili de yine önümüzdeki dönemde inşallah öğrenci alımına başladığımızda artık bizler de gerek pilotaj alanında gerek kabin hizmetleri alanında bir nevi halka, topluma, ulusal ve uluslararası hizmet edebilecek meslek gruplarını yetiştireceğiz sizlerin de desteğiyle. Malatya güzel bir şehir. Buradan hepinize saygı ve selam.
Ben Malatya'ya gelmiştim. Gerçekten çok beğenerek, çok mutlu olarak ayrıldığım bir şehir. Oradaki dostlarımıza lütfen öğrencilerimize de selamlarımızı iletin. Sayın Karabulut, geleneksel tamamlayıcı tıp merkezinden açılacağından da bahsettiniz. O konuya da evet, değinelim mi biraz? Neler yapılacak
tabii ki,
bu merkezde?
Ki. Şimdi bizde mesela floroterapi, osteopati, refleksoloji, kariyopratik, bu benim özellikle üzerinde çalıştığım, ses geliyor mu, yankılanmıyor
tabii, değil tabii mi? Yok hayır, çok iyi duyuyoruz sizi. Buyurun.
Mesela ozon terapisi, mezoterapi gibi, apiterapi gibi özellikle aracılıkla ilgili bilimlerimiz var, hocamız var bu alanda uzun yıllar çalışmış. Bunların artık bir nevi işte sülük tedavisinden tutun da kariyopraktik gibi birçok alanda hani bizim daha önce uluslararası gittiğimiz merkezlerde de artık uygulama olarak yapılan çalışmalar bunlar. Müzik terapisi mesela gibi yine homeopati, bunlarla ilgili çalışmaları yapmak üzere hem bizim eğitim araştırma hastanesinde bulunan geleneksel tamamlayıcı tıp merkeziyle koordine olarak güzel çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Çünkü biliyorsunuz gerek akupunktur, gerek sülük uygulaması, mezoterapi, kupa uygulaması, bunların hepsi artık bilinen, çok da istenen işte hocam.
Ve hatta tercih edilir duruma geldi bu tür tedaviler.
Tarafından yapılan çalışmalar evet. olacak. Ve her şey direkt sadece cerrahi uygulamalar ya da işte diğer uygulamalar dışında bir nevi önleyici, en son bir takım uygulamaların yapıldığı, biz de bu alanda diyorum ya uzun süre çalışmaları takip edip arkadaşlarla birlikte gerek ARGE çalışmaları yaptık. Bunların tanıtımı, çalışması ve topluma hizmete dönüşmesi anlamında oldukça fazla hem hedefliyiz, hem heyecanlıyız, hem de bilgi birikimi ve donanımı sahip bir ekibimiz var, hocalarımız var. Bu alanda çalışan uzun yıllar çalışmış olan hocalarımız var birlikte. Güzel çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Sizleri de inşallah gelecekte öyle bir merkezde bekliyoruz ki bu anlamda yapılmış belki Türkiye'de, dünyada sayılı sıralı merkezler arasında olacak. İnşallah bu anlamda Malatya, yani sadece Malatya gibi düşünmemek lazım. Her üniversitemiz o şehrin bir değeridir. Bu üniversitede Turgut Özal'ımızın merhum ismini taşıması ve onun da özellikle sağlık turizmi alanında, sağlık alanında yaptığı çalışmalara da ev sahipliği yapması anlamında inşallah hedeflerine ulaşması diye bir nevi sizleri de ev sahipliği yapacağız.
Öyle inşallah, yani inşallah. Onların şüphemiz yok.
Öğrencilerimize bekliyoruz.
İnşallah Sayın Karabulut, bir de bildiğimiz kadarıyla sizin bir kitabınız da var. Yine aynı bu evet. konuları evet. Daha doğrusu o kitabı okuyanlarla buluşturduğunuz Yaşamdan Sağlık İksir kitabı. Evet. O kitaptan da evet. biraz bahsedelim mi? Merak eden
Tabii
dinleyicilerimiz
ki.
Olabilir.
Şöyle, Yaşamdan Sağlık İksirleri kitabı daha önce yaşamın biyokimyasal sırları olarak çıkarmıştık. Biyokimyayla sağlık o kadar çok iç içe geçmiş bir halde ki bir nevi bunun içerisinde biliyorsunuz işte şekerin zararlı etkileri çok fazla konuşuluyor. Ciddi de insülin direnci dediğimiz çok fazla tüketildiğinde sağlığa zararlarıyla ilgili birçok söylem, konuşma ve çalışma görüyoruz. Bu anlamda biz de şekersiz kayısı tatlısı nasıl yapılırdan tutun da birçok anlamda yapılacak çalışmaları içeren bir kitap. Ve diğer taraftan bu önce bahsettiğim stres ve antioksidanlar dediğim. Çünkü stres küçük moleküller. Bu küçük moleküller vücudumuzda görünmüyor ama aldığımız her oksijenin içerisinde bulunuyor. Ve bir nevi vücutta zararlı hale gelebilecek. Yani hastalıklar aslında bu serbest radikaller dediğimiz stresi ev sahipliği yapabilecek moleküller aracılığıyla oluyor. Biz bunları ne kadar bertaraf edersek az önce saydığımız ürünler de buna yardımcı molekül olarak ev sahipliği yapıyor. İşte antioksidanlar da vücudumuzda var ama bazı kanser gibi birçok hastalıklar bu tür maddelerin yani faydalı maddelerin bir nevi uzun vadede belki de doğuştan genetik olarak belki de farklı türlü olmayışı nedeniyle dönüşümsüz hastalıklara, tarihsiz hastalıklara vesile olabiliyor. Bunun için stresten uzak durmanın yollarını arayacağız. Tabii ki biz yogadır, işte yürüyüştür, spordur, sağlıklı beslenmedir. Bunların her birini o kitapta istedik. Ve biz bunları sadece kitap gibi bakmamak lazım. Bu ürün geliştirme merkezimiz olsun. Bizim üniversitemizde yapacağımız çalışmalarla işte GetUp'tır, hipoterapi merkezinden bahsetmedik mesela. Bununla ilgili daha önce vardı ama buna birazcık biz bilimsellik katarak yapılan çalışmaların her birinin araştırma boyutuna da yani yayın haline gelebilecek şekilde de ev sahipliği yapacağız. Ve aldığımız her huzurlu nefesin sağlığa dönüştüğü ve her güzel anın ileride yaşayacağımız güzel bir yaşlılığa dönüşmesini temenni ediyorum.
Ne güzel söylediniz.
Çünkü sağlıklı olmak sadece bugün sağlıklı olmakla geçmiyor. Gelecekte de yaşlandığımızda da iyi bir yaşlılık yaşamak istiyorsak bu tür stres faktörleri mecburi var. Peki biz bunlardan nasıl daha kısa vadede ya da uzun vadede kurtulabiliriz ya da stresle nasıl baş edebilirizle ilgili çalışmaları orada bazen konferanslarda da anlattığımız oluyor. Hayata güzel bakabilmek, pozitif bakabilmek bence her şeyin çözümü diye düşünüyorum. Yeter ki isteyin. Geçen gün Londra'daki hastanede çok güzel bir şey söyledi. İngilizcesini söylemeyeceğim, Türkçesini. Yeter ki isteyin. İstediğiniz zaman her türlü yol sizin için hem açılacaktır hem de Allah bu anlamda daha çok yardımcı oluyor. Bunu da gördük. O istemek, canı gönülden istemek var ya, o çok önemli.
Evet.
Tabii dua, terapi, bunların hepsi de aynı zamanda bir nevi terapi yerine geliyor. Biz çalışmalara devam edeceğiz. Dönem dönem sizi bekleriz. Böyle anlatacağız da. Öğrencilerimiz de Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne, çünkü manzaramız ve bulunduğumuz mekan da çok güzel bir alana sahip. İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarımızdaki öğrencilerimizin de motive olması için dönem dönem değişik aktivitelerle davet ediyoruz. Kariyer günleri yapıyoruz. Ülkedeki ve Malatyalıları veya Malatya'yı seven, Turgut Özal'ı seven bürokratlarımızı dönem dönem davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bir açılışımız olacak. Bu anlamda hem üniversitemizin hem yaptığımız bu merkezlerimizin de bir nevi ne diyelim, halkla ilişkileri olsun, tanıtımı olsun diyelim.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Çok
bu aynı heyecan, aynı güzel duygularla eminim çok güzel işler başarmaya devam edecek hem siz hem de tüm öğretim görevlileriniz ve öğrencileriniz.
İnşallah.
Hepsine selamlarımızı iletin. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Saygılar.
Saygı bizden efendim. Hoşça kalın.
Hayırlı günler diliyorum.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut bizlerle birlikteydi. Telefon hattımızın diğer ucundaydı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmalarından bahsetti. Kendilerine verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Bak yıkıldı dağım ve dağıldım, dağıldım da kendi sırrımın koynuna girip buldum, ummanda buldum, buldum da şu halime gam görünmeye kendi kendime ettim nedir ağlasın. Yeah. değildin, değildin aa. Hep mi başa döner, öğrenemiyorsan bildim. Kurşunla vuruldu, vuruldum da. Şu halime gam görünmeye, kendi kendime ettim nedir? Ağlasın anam, anlasın tamam.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Muhakkak duymuşsunuzdur, Mavi Balina adıyla bilinen sözde bilgisayar oyunu var. Aslında bu bir oyun olmaktan öte bir intihar tuzağı olduğu konusunda da uzmanlar, aileleri ve özellikle bu oyunu merak edenleri uyarıyor. Biz de bu oyun ve ona bağımlı hale gelenleri intihara sürükleyen süreç hakkında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istedik. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Kırık, hoş geldiniz efendim.
Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Aslında ismi çok güzel bu oyunun Sayın Kırık. Hı-hı. Mavi Balina denizi, enginliği, güzelliği çağrıştırıyor ama nasıl oluyor da, nasıl bir programdır, nasıl bir oyundur da çocuklarımızı çok kötü sonuçlara erdiriyor?
Şimdi tabii efendim önce şunu söylememiz gerekiyor. Dünya genelinde birçok çocuğun ölümüne, intihar etmesine neden olan bir ölüm tuzağından bahsediyoruz. Siz de az önce söylediğiniz bir intihar tuzağı olarak söylediniz. Ben bunun medyada da yani bir oyunla ilişkilendirmesine çok karşıyım. Hatta yazılarımda ve konuyla ilgili görüşlerime başvurduklarımda da hep bunu söylüyorum. Çünkü oyun dendiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte çocukluğumuzda oynadığımız
bilgisayar oyunlarından. Evet, hep tatlı güzel şeyler geliyor oyun deyince.
Aynen, parklarda, sokaklarda koşuşturduğumuz, top oynadığımız ya da işte ne bileyim Atari oynadığımız dönemler. Yani çocuk masumiyetini çağrıştırıyor aslında oyun. Hepimiz çünkü o dönemlerden geçtik. Evet. Dolayısıyla şimdi bunun oyunla ilişkilendirilmesi, ben kendi adıma çok üzüntüyle karşılıyorum. Ve özellikle medyadaki arkadaşlara, eşime, dostuma da bunun bir oyun olmadığını, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir intihar tuzağı olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Hı hı. Sizin sorunuza tekrar dönecek olursam, bu oyunda aslında katılanların çoğu daha çok şiddet ağırlıklı 50 talimatı yerine getirmeleri bekleniyor. Yani farklı kategoriler var efendim. İşte birden 50'ye kadar gidiyor. Ona gelmeden önce nedir? Yani bu içerik nedir? Mavi Balina'nın içeriği nedir? Neden dünya genelinde bu kadar yaygınlaştı? Onu aktarayım dilerseniz. Şimdi burada öncelikle şöyle bir durum söz konusu. Yani bizim bildiğimiz şekilde internetten herhangi bir siteden ya da işte bir bugün biliyorsunuz özellikle akıllı telefonlarımızla girdiğimiz uygulama dükkanları vardır. Uygulama dükkanlarından indirilmeyen bir intihar tuzağı bu. Onu söylemem gerekiyor. Masumane bir oyunda değil. Belli komutlar üzerinden gençleri intihara sürükleyen 50. ve son talimat kişinin kendini intihar etmesine dayalı bir ölüm tuzağından bahsediyorum.
Peki çocuklarımız nasıl oluyor da bu programı bilgisayarlarına indirmiş bulunuyorlar?
Bilgisayarlarına ya da akıllı telefonlarına diyelim efendim. Orada şöyle oluyor. Özellikle biliyorsunuz çocuklarımız artık özellikle Z kuşağı 2000 ve sonrası doğan kuşak bilgisayar ve internet teknolojisini takdir edersiniz ki ailelerinden, ebeveynlerden daha iyi kullanıyor. Çok daha iyi biliyorlar.
Evet.
Yani düşünün annesinin telefona girememiş, annesinin telefonuyla iletişim kuramamış bir çocuk ne yapıyor? Diyor ki çocuğa annesi işte bak evladım internete girmiyor, mesaj gönderemiyorum, bu sorunu çöz diyor. Yani tam tersi bir geçmişti aslına baktınız. Anne şu çalışmıyor, anne şu bozuk, anne bunda bir sıkıntı var diyorduk. Şimdi tam tersi oldu. Çocuk annesinin, babasının telefonuna müdahale ediyor. Sorunlarını çözmeye çalışıyor. Böyle bir kuşak ve nesil değişimi söz konusu. Dolayısıyla çocuklar bu oyun dediğimiz intihar tuzağıyla internet ortamında, sanal ortamda tanışıyorlar. Yani ne oluyor? Bir WhatsApp grubunda, bir efendim işte toplu mesajların gönderildiği bir sistemde, bir sosyal paylaşım ağında bunlarla buluşuyorlar. Bu kişilerle buluşuyorlar. İşte diyorlar ki biz sizinle oyun oynayacağız. İşte biz sizinle şunu yapacağız, bunu edeceğiz. İşte sizi şöyle güzellikler göndereceğiz, şöyle oyunlar oynayacağız. İşte şu şekilde size içerikler göndereceğiz, şöyle hediyeler vereceğiz deniyor. Buraya kadar her şey normal. Peki diyor, bunun içerisinde yer almak ister misin? Kendini ispat etmek ister misin? Ne bileyim internette çok saygın bir kişi olmak ister misin diyor. Gençler de çocuklar da tabii çok seviniyorlar böyle bir şey olduğunda.
Evet.
Niye onlar için bu önemli? Çünkü hani sosyal medya ve internet ortamı doğası gereği hız ve hazı tetikleyen bir mecra olduğundan dolayı çocuklar diyorlar ki evet ben de artık ön plana çıkmak, ben de arkadaşlarımla rekabet etmek, onlarla yarışmak istiyorum. Bunun üzerine o kişilerin gönderdiği uygulamayı telefonlarına ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi bilgisayarlarına yüklüyorlar. Zaten olay bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki olay asıl tam tehlike çanlarının çaldığı boyuta ulaşıyor. Önce bu uygulama yüklendikten sonra bilgisayara ya da telefona öncelikle kişisel bilgiler şifreleniyor. Fotoğraflar, rehber, elektronik mesajlar, içerikler, gönderiler, bunların hepsi karşı taraf tarafından görüntülenir hale geliyor. Çünkü hani bizler de özellikle yetişkin dinleyicilerimiz bileceklerdir. Herhangi bir uygulama dükkanından uygulama indirdiğinizde biliyorsunuz işte telefon rehberine, kişi bilgilerine vesaire erişimle ilgili
izni
bir imkan tanır.
Evet.
Siz bunu verirseniz, bu erişim imkanını sağlarsanız sizin ilgili bilgilerinize iletişim ve erişim kurması sağlanır bu tarz uygulamaların. Burada da illegal bir şekilde uygulama yüklendiği için herhangi bir aplikasyon dükkanından yüklenmediği için, uygulama dükkanından yüklenmediği için sorun buradan başlıyor. Ve daha sonra bu oyun yüklendikten sonra işte olaylar ceryan etmeye başlıyor. Yavaş yavaş talimatlar gelmeye başlıyor. Birinci talimatlar daha basit talimatlar. Yani diyorlar ki işte gece vakti dışarı çık. İşte ikinci, üçüncü talimatlarda ilerleyen dakikalarda işte koluna bir mavi balina çiz. İşte 10. 15. talimatlarda parmağını kes. 20-25. Talimatlara geldiğinizde işte çok yukarılara, en yukarılara, tepelere çık ve bir fotoğraf gönder. 35-40. Talimatlara geldiğinizde yavaş yavaş artık sizi zarara sokacak. İşte etrafını şantaj, tehdit aracılığıyla bu içerikleri gönder, onlara bilgi ver diyor ve 50. talimatta, yerine getirilen 50. talimatta kendini intihar et ve telefon kamerasını canlı bir şekilde karşımıza koy oluyor. Ama dilerseniz buraya gelene kadar, yani bir çocuk diyebilirsiniz ki, sorabilirsiniz ki neden bu tarz talimatları
yerine getirme ya da uygulama
evet, alanına getirmek istesin? İşte asıl olaylar buradan başlıyor. Çünkü karşınızdaki kişi bir çete, bir şebeke. Yani tek bir kişi yok karşınızda. Dolayısıyla bu çete ve şebeke tabiri caizse insanlığı tamamen zor duruma düşürmek için oluşturulan bir çete ve şebeke olduğu için karşı tarafın asıl canının gitmesi, ki 130 intihar vakası şu an mavi balina ile ilişkilendiriliyor.
Bu tabii da ne yazık ki Türkiye'de de var.
Evet.
Tüm Türkiye'de dünyada olduğu gibi.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var. Hatta haberleri efendim dönem dönem biliyorsunuz konu oluyor. Evet. İşte mavi balina, ölüm saçlı mavi balina sonucunda genç intihar etti. Bunları nereden geliyoruz? Hep aynı şeyler. Aynı nasıl diyeyim size?
Sistematik.
Aynı belirtiler. Hı hı. Sistematik bir şekilde işleniyor. İşte kolunda bakıyorsun, evet, balina çizmeye çalışmış mesela iğneyle çocuk. İşte kan revan içerisinde olmuş. Bunun fotoğrafını gönderiyor. İşte ne bileyim selfie çekmiş ta uçurumun dibinde. Hı. Ya da işte ne bileyim çatıya çıkmış, çatıdan selfie. Ölüm hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Bunları mesela yazarak karşınızdaki insanları da cesaretlendiriyorsunuz. Bunlara biz efendim challenge diyoruz. Challenge yani kendini ispat etme, üstünü ispat etme amacıyla gerçekleştirilmiş. Yani bak ben yapabiliyorum, sen yapabilecek misin? Yani tabiri caizse bir düello gibi düşünün efendim bunları. Yani bundan gençler, çocuklar geri kalmak istemiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu oyuna gece vakti daha çok giriyorlar. Yani saat 3-4 gibi ailelerinin uyuduğu zamanı daha çok bekliyorlar. Niye? Çünkü hani aile kontrolünün dışında olaylar cereyan etsin ki. Hani çocuk saatini kuruyor. Diyor ki mesela ben ders çalışacağım. Halbuki 3.30-4'te ders çalışmak yerine orada mavi balinanın talimatlarını yerine getiriyor, uyguluyor. Ve bu bir aslında intihar vakası olduğu için yani sürekli bu hani Türkiye'de, Almanya'da mesela mutlaka dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Furkan Şen isimli bir kardeşimiz vardı. Bu gencin intihar etmeden önce işte mavi balinaya girdiği ve oyunda gereğini yerine getirmek için kendisini öldürmüş olabileceği belirtilmişti. Yine bu 2 yıl önce Rusya'da da sosyal medyada efendim bu oyunun rahatsız edici bir oyun olabileceği, giderek 50 günde oluşan ve insanları korkunç hale getiren, kendini sakatlayabilecek görevlerden, işte korku filmi izle, sıra dışı işler yap, son olarak da işte dediğim gibi intihar et noktasına geldiği için 130'u civarında genç intihar etti. Ve ne yazık ki bu siber zorbalık adını verdiğiniz, yani çocukların istemeyerek siber zorbalığa maruz kaldığını görmekteyiz. Çünkü karşınızda tehdit eden insanlar var. Bütün bilgilerinize erişen, bütün o çocukla ilgili her türlü içeriğe erişen ve işte bunu yapmazsan annene seni söyleyeceğim, bunu yapmazsan işte babanı işte dediğin gibi kaçıracağız, öldüreceğiz, tehdit edeceğiz, şantaj yapacağız diye o yüzden ellerini, ayaklarını, bileklerini kesen çocuklarımız oluştu. Ailesine zarar görmemesi için gerekli gizli bilgilerin ya da işte çocuğun kişisel bilgilerinin etrafıyla paylaşılmaması için aslında bu yapılıyor. Ve oyunun da Rusya'da kurucusu efendim 23 yaşında bir genç aslında.
Hukuki süreç yok mu bununla ilgili, biliniyor madem kişi?
Şimdi hukuki süreç şöyle, Rusya'da bu olay cereyan ettiği için bu oyunun kurucusu olduğu ifade edilen 23 yaşındaki Filip Budeykin var efendim. Bu 8 ölüm grubu oluşturmakla suçlanmış. Yani bu şöyle bir durum. Kendisi işin başında grupları oluşturuyor. Bu gruptaki kişileri talimatla çocuklara yönlendiriyor. Çocukları zehirlemeyi bu gruptaki kişiler yapıyor. Ve oyunu şöyle söylüyor. Kendi ifadesi bu. Rusya'daki ifadesini ben size aktarmak istiyorum. İnsanları biyolojik atık olarak değerlendirdiğini, artık dünyanın bu kadar insanı taşıyamaz bir noktaya geldiğini, bundan dolayı da bu oyunu geliştirdiğini ifade ediyor.
Ya inanılır yani gibi aslında, değil, hem kabul ediyor hem her şey ortada. Sonuç?
Şimdi kendisi tabii tutuklandı, tabii şu an cezaevinde. Hı hı. Ama ölüm grupları, oluşturmuş olduğu ölüm grupları kulaktan kulağa, elden ele yayıldı efendim. Yani Türkiye'de de bunun bir... Yani bu çetenin Türkiye'de de aslında bir ayağı var. Hmm. Yani çocuğa işte şöyle geliyor. Masum bir şekilde mavi balina oynamak ister misin? Daha çok işte anlık mesajlaşma uygulamalarından geliyor. Şimdi çocuk, 9-10 yaşında bir çocuk. Oyun olduğunda, şimdi hepimiz çocuk olduk efendim. Sizler de çocuk oldunuz, ben de çocuk oldum. Oyuna karşı bizim o inanılmaz bir ilgimiz vardır
tabii
o yaşlarda.
Bir de merak unsur. Hani mavi balina deyince diyorum ya, programın başında da söyledim. Daha doğrusu sizinle konuşmamızın başında. Sempatik geliyor. Hani denizi çağrıştırıyor, evet, maviliği çağrıştırıyor.
Belki şöyle olsa, dediğiniz gibi mavi köpek balığı olsa bu kadar yani olay bu noktaya gelmeyecek. Ama hani hep balina dediğimizde böyle
daha sempatik işte, geliyor.
Denizi çağrıştıran, sempatik, evet, sevimli, ondan sonra... İşte filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde hep böyle çocuğa yardımcı olan bir karakter biliyorsunuz balina. Evet. Zaten oraya çağrışım yapıyor efendim. O masumane görünümün altındaki ölüm tuzağını oluşturan şey aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu. Yani en sonunda diyor ki mavi balina olmak ister misin diyor. Ama bunun için diyor 50 gün bizimle bir fiil iletişim halinde olacaksın. Annenin, babanın hayatı ya da senin gizli bilgilerinin diğer kişilere aktarılmamasını sağlamasını istiyorsan sen bunları gerçekleştireceksin diyor. Ama tabii burada ben çok özür diliyorum. Şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi biz hep çocukları suçluyoruz. İşte oyun oynuyorlar vesaire. Peki efendim ben şunu sormak istiyorum tüm dinleyicilerimize. Peki aileler olarak, ebeveynler olarak biz neredeyiz?
Evet. Sayın Kırık acaba... son dakikalarımıza doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Asıl tam en önemli noktayı da söyleyelim. Hani ne gibi görevler düşüyor anne babalarımıza?
Evet. Aile bağlarının kuvvetli olması ve çocuklarla güçlü bir iletişim kurulması gerekiyor. Sanal oyunların zararlarının minimum düzeye indirgenmesi buna bağlı. Çünkü medya bu olayı sürekli güncel tutuyor. Ve çocukların merak duygusu bunu ön plana çıkartıyor. Yani ben de ne diyeyim internette mesela araştırıyor. Artık çok rahat bulunuyor. Aileler burada çocuklarına daha fazla vakit ayırmalı. Dijital oyunları oynarken mutlaka aile ya da ebeveynlerden bir tanesi ben de bunu oynamak istiyorum. Bana da bunu anlatır mısın demesi ve ona empati kurması gerekiyor. Evet. Ben de sana destek olayım ve böylece aile duygularının ön plana çıkmasıyla birlikte zararlar minimum düzeye indirgenecek ve ailelere de bilinçlendirilmesi, bu konuda araştırma yapmaları mutlaka şart. Bu noktada da tabii ki bizlere de, sizlere de, medya mensuplarına, gerek akademisyenlere de görev ve sorumluluklar düşüyor. Zaten sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. Nacizane bizler de sizler sağ olun bize yer veriyorsunuz. Görüşlerimizi aktarmamıza, paylaşmamıza kol kanat geriyorsunuz. Dolayısıyla ben de böyle hassas bir konuya değindiğiniz için çok çok teşekkürlerimi iletiyorum efendim sizlere.
Değerli hocam, asıl verdiğiniz bilgiler için biz çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hani bazılarımızın adını ilk defa duydu ama bazılarımızın çoktan hani oynamaya başladığı belki bir oyun, daha doğrusu çocuklarımızın. Evet. Bir de daha çok anladığım kadarıyla yaşları küçük olan çocuklar ne yazık ki bu tuzağa düşüyor.
Efendim. Oyun çağı dediğimiz çocuklar doğrudur.
Dolayısıyla anne babaların o süreçte hani o dediğiniz cümle belki çok önemli. Gel seninle birlikte bu oyunu oynayalım. Hani ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl bir oyunmuş diyerek yaklaşıp en azından oyunun içeriği hakkında bilgi edindikten sonra zaten ebeveyn olduğu için, anne baba olduğu için çocuğunun göremediği olumsuzlukları anne baba görüp çocuğuna yansıtacaktır bu
kesinlikle
noktada.
Kesinlikle efendim. Son bir cümlede söyleyeyim. Çok güzel bir noktaya değindim. Aileler çocuklarının davranışlarını takip altında tutsunlar. Herhangi bir anormal davranışı var mı? Gece kalksınlar, çocuklarının baksınlar telefonlarına, ne yaptıklarını uzaktan ama onları hani böyle korkutmayacak şekilde. Hı hı. Ya da vücutlarına baksınlar. Vücutlarında herhangi bir çizgi çizik olduğunda acaba ona ne söyleyecekler? Hı hı. Eli çizildiğinde, kolu çizildiğinde ya da ne bileyim bir yerlerinde bir mavi balina gördüğünde ya da kolları, ayakları jiletlendiğinde. Evet. Bu nedir?
Yani mutlaka mavi balina olmaz, başka bir şey olur ama mutlaka o farklılığı fark edeceklerdir anne babalar. Bu nokta gerçekten çok önemli. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Allah bütün çocuklarımızı hani bu tür kötü intihar tuzaklarından ya da bunun gibi olumsuzluklardan korusun diyelim. Sizin de katkılarınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Ne demek
sevgiyle,
efendim,
saygılarla uğurluyoruz.
İyi yayınlar diliyorum. Desteklerinizden ötürü, bu konudaki hassasiyetinizden ötürü de bir akademisyen olarak çok çok teşekkür ediyorum efendim.
Sağ olun değerli hocam. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle uzmanların Mavi Balina adıyla bilinen bilgisayar oyunundaki tehlikeleri anlatmasından yola çıkarak biz de detayları kendilerinden aldık. Verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerini sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezgin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.